Ayrım 27, sayfa 306. Mihail bir taksi çevirip şoförü adresi verdi. Boris'in kapısı önünde de FSB ajanlarının koruma görevinde olacaklarından kuşkusu yoktu. Adresi ve Boris'in daire numarasını biliyordu ama bu eve daha önce hiç gelmemişti. Sokağa girince taksiden inmedi. Şoföre bekle diye homurdandı. Adamcağızın sesi çıkmamıştı. Herhalde buradan birini alıp başka bir yere gideceklerdi. Nitekim arkada oturan müşterisi de birini bekler gibi dikkatle etrafa bakınıyordu. Mihail artık park etmiş arabalar içinde bekleşen erkekleri görünce rahatlıkla onların FSB mensubu olduklarını çıkarabiliyordu. Nitekim az ileride duran zil içindeki 4 kişiyi görmüştü. Tek endişesi nöbetteki ajanlar tarafından tanınmasıydı. Ne de olsa FSB'de üst düzeyde bir görevliydi ve sert tutumu yüzünden memurların çoğu tarafından pek sevilmediğini bilirdi. Tek umudu boyalı saçlarıydı. Eğer Boris bunu da bildirmediyse onları atlatma şansı olabilirdi. Yapacağı şeyin tehlikesinin bilincindeydi. O iblis Homolko mutlaka kendisini tanıyan memurları görevlendirmiş olmalıydı. Ajanlar biraz uyanıksa siyaha dönüşmüş saçları kendisini kurtarmaya yetmezdi. Yürüyüşünden bile tanırlardı. O sırada arkadan elinde ağır poşetlerle yaklaşan yaşlı bir kadın görünce aklına bir fikir geldi. Denemeye değerdi. Hemen taksinin parasını ödeyerek adamı başından savdı. Sonra hızlı adımlarla yaşlı kadına yaklaştı ve tam karşısında dikildi. Yaşlı kadın yolunu kesen adama garip garip bakıyordu. Ufak bir hizmet karşılığında 100 ruble kazanmak ister misin? Teklif karşısında gözleri ışıldayan yaşlı kadın hemen sordu. Nasıl bir hizmet? Elindeki poşetlerden birini bana vererek sağdaki apartmanlardan birine girinceye kadar bana refakat etmeni istiyorum. Yaşlı kadın hayrete sordu. Hepsi o kadar mı? Evet, o kadar. Çılgınsın sen. 200 ruble. Kadının gözleri irileşti. Şayet bir soyguncuysan şunu bilmeni isterim ki poşetlerin içindekiler 50 ruble bile etmez. Mihail sırıttı. Soyguncuya benziyor muyum? Doğrusunu söylemek gerekirse benzemiyorsun. Ama bu aptallık niye? Orasını kurcalama. Kısa bir tereddüt geçiren yaşlı kadın anlaştık diye fısıldadı. Ama parayı peşin isterim. Mihail hiç duraksamadan cüzdanını çıkarıp pırıl pırıl 2 adet yüzlük banknotu kadına uzattı. Yaşlı kadın kaşla göz arasında parayı cebine indirmişti bile. Poşetleri ajana uzattı. Al bakalım. Poşetleri kavrayan Mihail'in yüzünü mümkün olduğunca kadına çevirip solda kaldırıma bitişik duran zile sırtını çevirdi. Şimdi benimle konuşmaya başla. Sanki 40 yıllık dostmuşuz gibi. Ne konuşabilirim ki, seni tanımıyorum bile. Orası önemli değil. Konuş, gülümse, istersen zırvalı, hiç umurumda değil. Bu arada koruma memurlarını kandırmak isteyen Mihail hafif topallayarak aksak biri gibi yürümeye başlamıştı. Yaşlı kadın da gerçekten iyi rol yapıyordu. 200 ruble etkisini göstermiş, buruşuk yüzünü tatlı bir gülümseme kaplamıştı. Evin önüne kadar geldiler. Onlar içeriye girerken zilin içinde oturan memurlardan biri ilgilenerek arkadaşlarını dürttü. Apartmana girenleri gördünüz mü? Sigarasından derin nefes çeken memurlardan biri homurdandı. Gördük tabii, kör müyüz? Soruyu soran homurdandı. Ama o evden bunların çıktığını görmemiştik. Ne olmuş yani? Belki o evin sakini değiller. Ya şu adama dikkat etsenize, Muavin Kuznetsov'a benzemiyor mu? Arabadaki diğer ajanlar gülmeye başladı. Hadi oradan sen de, diye homurdandı içlerinden biri. Keşke Kuznetsov da bu herif gibi topal olsaydı. Hem bu herifin saçları simsiyah. Benim tanıdığım Muavin sarışındır. Kuşkulanan ajan susmak zorunda kaldı. Arkadaşları haklıydılar. Yaşlı kadın da kuşkulandığı adama bir daha bakmak için başını çevirdi ama o sırada ikisi de apartmana girmişlerdi. İçeriye dalan Mihail yaşlı kadının sırtını okşadı. Sonra kulağını eğilerek fısıldadı. Şimdi 15 dakika daha burada bekleyeceksin. Sonra tıpış tıpış çıkıp evine yollanırsın. Beni iyice anladın değil mi? Tam 15 dakika. Yaşlı kadın anladım dercesine başını salladı. Mihail de hızla asansöre doğru koştu. Kabinden çıkınca koridora bir göz attı. Görünürde kimsecikler yoktu. Keyifle sırıtarak tabancasını çıkardı ve kapının zilini çaldı. Bundan sonrası kolaydı. Tamara karşısında kocasını görünce dona kalmıştı. Gözleri iri iri açıldı, dudakları aralandı, çığlık atmak istedi ama ağzından en ufak bir ses çıkmadı. Mihail Makarov'un soğuk namlusunu karısının çıplak göğsünde dayarken diğer elini de muhtemel feryadını önlemek için hemen ağzına dayamıştı. Tamara neden sonra çırpınmaya başladı ama Mihail öyle güçlüydü ki karısını topaç gibi döndürmüş, hemen arkasına geçmişti. Güçlü parmaklarıyla yanaklarına bastırıyordu. Tabancanın namlusunda şakağına dayamıştı. Eğilerek genç kadının kulağına fısıldadı. Nerede o? Tamara kimi kastettiğini anlamıştı tabii ama cevap verecek halde değildi. Sadece ağzını örten ellerden kurtulmaya çalıştı, beceremedi. Yatak odasında mı, uyuyor mu daha? Mihail'in elleri öyle iriydi ki Tamara neredeyse havasızlıktan boğulacaktı. Tüm çırpınmaları boşunaydı. Beni onun yanına götür, şıllık, adi fahişe diye humurdandı Mihail. Bir yandan da karısını içeriye doğru itiyordu. Hırsından kudurmuş gibiydi. Bulundukları antreden ufak salon görünüyordu. Boris'i orada göremeyince kapısı aralık duran yatak odasına doğru sürükledi Tamara'yı. İki kişilik dağınık yatak her şeyi anlatıyordu ama Boris'in evde olmadığını da sezmişti. Karısı Boris'in geldiğini sanarak ona kapıyı açmak için yataktan böyle yarı çıplak fırlamış olmalıydı. Elini ağzından çekerek tekrar sordu. ''Nerede o namussuz?'' Tamara'nın cevap verecek hali yoktu. Önce daralan nefesini ayarlamak için derin derin soludu. Zangır zangır titriyordu. Mihail'i karşısında göreceğini hiç düşünmemişti. Neden sonra ''Burada yok, gitti'' diye fısıldayabildi. ''Hangi cehenneme gitti?'' ''Bilmiyorum.'' Mihail karısını hızla yatağa doğru itti. Dengesini bulamayan genç kadın yatağın kenarına çarpıp yere yuvarlandı. Bu arada Mihail yatak odasındaki kadife kaplı eski bir berjeri çekerek yatağın yanına getirip oturdu. Tamara yerden kalkmaya çalışırken o ayaklarını yatağa uzatıp kahredici bir gülümsemeyle karısına bakmaya başlamıştı. Elinde hala Makarov'u tutuyordu. Güçlükle doğrulan Tamara bir suçlu gibi yatağın kenarına ilişti. ''Endişelenme Tamara'' diye fısıldadı Kuznetsov. ''Seninle bir sorunum yok. Hiçbir zamanda olmadı zaten.'' Boris'in koynuna girmen de umurumda değil. Aramızdaki bağın çoktan koptuğunu sen de biliyorsun. Seni hayatımdan sileli uzun zaman oluyor. Genç kadın yaşlı gözlerle kocasına bakıyordu. Mihail'in cümleleri balyoz gibi iniyor, beynini uğuldatıyordu. Neden sonra mırıldandı. O halde neden geldin buraya? Biraz vakit geçirmeye. Tamara şaşkın şaşkın ajana baktı. Anlamadım, vakit geçirmeye mi? Evet öyle, önümde uzun bir gün var. İnsanın boş vaktini karısıyla geçirmek istemesi kadar doğal ne olabilir ki? Herhalde benimle alay ediyor diye düşündü Tamara. Ya da Mihail gerçekten çıldırmıştı. Bunlar aklı başında bir insanın edeceği laflar değildi. Seninle artık görüşmek istemiyorum diye söylendi. Sakin sakin ben de diye mırıldanmıştı Mihail. Ama sevgili çocukluk arkadaşım Boris'le son bir defa konuşmam gerekiyordu. Bunun ne anlama geldiğini anlamıştı genç kadın. Hafifçe ürperdi. Bıraktığı nota bakılırsa Boris birazdan dönecekti. Beyni karıncalanır gibi oldu. Kuşkusuz genç adamın kendi evinde bulacağı, umduğu en son kişi Mihail'di. ''Çık git artık hayatımdan Mihail'' diye bağırdı. ''Sesini kes Tamara. Bak ben bağırıyor muyum?'' ''Bir kadının bağırarak konuşmasından ne kadar nefret ettiğimi bilirsin. Sakin ol ve benimle alçak sesle konuş.'' ''Hayır, bağıracağım.'' ''Üzgünüm sevgili karıcığım ama böyle bağırmaya devam edersen o dilini koparırım ya da beyninde ufak bir delik açarım ve o zaman sen sonsuza kadar susmak zorunda kalırsın.'' Tamara dehşetle kocasına baktı. Gözlerindeki buz gibi ifadeden bunu rahatlıkla yapabileceğini sezdi. O gözlerde iç nefret atışıyla yanan şiddete eğilimli yarı hasta bir insanın sadist arzularını okudu. Korkusu ağır bastı ve sustu. ''Hah işte şöyle, mükemmel. Seninle anlaşacağımızı biliyordum zaten.'' Söyleyecek bir şey bulamıyordu Tamara. Ağlamaya başladı. ''Zırlamayı da kesmeni rica etsem sevgili karıcığım, acaba gider ayak senden çok şey mi istemiş olurum?'' Genç kadın hıçkırıkları boğulmak üzereydi. İçinden her şeye isyan etmek geliyordu ama ne çare ki yapabileceği bir şey yoktu artık. Yutkunarak gözyaşlarını tuttu. ''Söyle bakalım, Boris yatakta benden daha mı iyiydi?'' Gerçeği onun yüzüne kusmak isterdi genç kadın ama bunu yapamadı. Susmakla yetindi. ''Soruma cevap ver Tamara, daha mı iyiydi?'' Genç kadın kendini zorladı. ''Çok anlamsız bir soru bu Mihail. Bir erkeğin karısına sormayacağı bir soru. Utanman lazım.'' Ama Mihail'in tepkisi çok ani ve sert olmuştu. Birden oturduğu koltuktan uzanarak sol elinin tersiyle karısının suratına bir tokat indirdi. ''Bunu Boris'in koynuna girmeden önce düşünmeliydim, pis kaltak!'' diye bağırdı. Tokadın etkisiyle Tamara yüzü koyun yatağa devrilmişti. Boris Tretyakov raporunu birinci müdüre ilettikten sonra hastane kapısında bekleyen hizmet araçlarından birine atlayarak hızla evine dönmek istedi. İçini ruhunu daraltan bir tedirginlik kaplamıştı. Hesaba göre Mihail 6 saattir Moskova'daydı ve FSB şehirde fellik felik onu aradığı halde henüz ele geçirememişti. Acaba şu anda nerede olabilirdi? Eğer mantıklı bir muhakeme yürütülürse, baş koyduğu idealin gerçekleşmesi için yandaşlarıyla buluşması, darbe teşebbüsünün son hazırlıklarını gerçekleştirmek için yapılan son hazırlıklara iştirak etmesi gerekirdi. Bu kargaşa sırasında hiç önem vermediği karısını düşünmesi oldukça uzak bir ihtimaldi. Ama içi rahat değildi Boris'in. Çocukluk anılarına dönüp Mihail'in kişiliğini şimdi erişkin bir insan olarak tahlile çalışıyordu. Onu endişeye sevk eden de bu düşünceydi. Mihail çocukken de yenilgiyi kabul edemeyen bir mizaca sahipti. Oynadıkları oyunlarda kaybedeceğini anlayınca mızıkçılık eder, hır çıkarır, küser, hatta kavga ederdi. Kindardı da, hele haksızlığa uğradığına inanmışsa, haklı olup olmadığını fazla düşünmeden eline geçen ilk fırsatta o olayı ortaya atıp intikam almaya, en olmayacak yerlerde oyun bozanlık etmeye kalkışırdı. Gerçi aradan yıllar geçmişti. Kemale erişip olgunlaşmışlardı. Eski kişilik özelliklerine bakıp bir hükme varmak yanlıştı ama Podyupya'da karşılaştığı adam hala eski kimliğini muhafaza eden Mihail'di. Hırslı, gözü kara, inandığını elde etmek için her türlü dostlukları bir kalemde çizip istediğine ulaşmak isteyen muhteris bir tipti. Çocukluğunun büyüyüp gelişmiş bir kopyası, aslına bakılırsa Mihail değişmemişti. Ondan korkulurdu. Arabayı süren memura biraz acele et dedi. Araba hızlandı. Köşesine sinen Boris düşünmeye devam etti. İçinden benimki anlamsız bir vehim diye homurdandı. Mihail'in bu kritik saatlerde onları düşünmesi oldukça uzak bir ihtimaldi. Kuznetsov er ya da geç intikam almaya kalkışacaktı. Bundan adı gibi emindi. Ama şu sırada böyle bir şey yapmasını beklemiyordu. Olsa olsa darbe teşebbüsünü gerçekleştirip başarıya ulaşırlarsa ancak ondan zaman ayıracağı bir meseleydi bu. Telaşlanmasına hiç gerek yoktu. Ayrıca evinin önünde teşkilatın memurları koruma görevini sürdürüyorlardı. Evine gelince arabadan atlayan Boris önce karşı kaldırımda bekleyen memurlara bir göz attı. İçlerinden biri arabadan çıkıp ona gülümsemişti. Ajan önce arabadan inen memura yaklaştı. Herhangi bir şey var mı diye sordu. Memur rahatlıkla her şey yolunda efendim diye karşılık verdi. Boris biraz rahatlar gibi olmuştu ama nedense içindeki o sıkıcı tedirginlikten tam olarak kurtulamıyordu. Asansöre atladı ve dairesinin olduğu kata çıktı. Tamara artık uyanmış olmalıydı. Genç kadının yaşadığı gerilimli yolculuğu hatırlayarak belki de hala uyuyor olacağını düşünüyordu. Zili çalmaktansa kapıyı anahtarlarıyla açmayı yeğledi. Tam cebinden anahtarını çıkarırken içeriden tüylerini ürperten bir ses duydu. İnsan sesi, bir konuşma, daha da ilginci bir erkek sesi. Evinde bir erkek vardı. Bir an damarlarındaki kanın çekildiğini duyumsadı Boris. Acaba başka bir daireden akseden bir ses mi duydum diye tereddütle düştü. Ama yanılmıyordu, ses kendi dairesinden geliyordu. Yıldırım gibi uzanıp silahını belinden çıkardı. Önce emin olmak için kulağını kapıya dayayıp bekledi. Yanıldıysa hızlı içeri dalıp Tamara'yı korkutmak istemiyordu. Birkaç saniye kapıldığı paniği yenip sakinleşmeye çalıştı. O erkek sesini duyamaz olmuştu şimdi. Kulağını kapıya yapıştırmıştı sanki. Derin bir sessizlik vardı. Neden sonra bir hıçkırık duyar gibi oldu. Ta uzaklardan. Belki de yatak odasından. İçeri hızla dalmasının bir yararı olmazdı. Durum düşündüğü gibi ise avantaj içerideki düşmandaydı. Mihail silahlıydı ve yüzünü kırpmadan Tamara'ya bir kötülük edebilirdi. Kendi adına hiç korkusu yoktu. İyi eğitim almış bir ajandı ve elinde tuttuğu silahı başarıyla kullanabilirdi. Ama bu tür çatışmalar çok riskliydi ve sevdiği kadının hayatını tehlikeye atamazdı. Bir an aşağıya inip sokakta bekleyen memurlardan yardım istemeyi düşündü ama hemen bundan vazgeçti. Bu sorunu sadece daha da zorlaştırır ve daha tehlikeli boyutlara ulaştırırdı. Tamara'yı kurtarmak istiyorsa bunu tek başına halletmeliydi. Mihail'i tek başına ve karşı karşıya çarpışmalıydı, tıpkı çocukluğundaki gibi. Boris'in alnında ter tanecikleri belirdi. Bir an kapalı kapının ardında kendini çok çaresiz hissetti. Garip bir saça yağı oluşturmuşlardı. Karı koca ve kadının sevgilisi. Ne var ki koca sevgilinin çok eski arkadaşıydı. Elindeki anahtarı son anda kilide sokmaktan vazgeçti Boris. Ne kadar dikkatli olursa olsun bir kulağı tetikte olan Mihail, anahtarın yuvada çıkardığı sesi duyar ve Tamara'yı kendine kalkan olarak kullanabilirdi. İçeriye girmenin başka bir yolunu bulmalıydı. Panikten kurtulup çare aramaya başladı. Mihail'i gafil avlamak zorundaydı. Bu işin tek yolu içeriye pencerelerden birinden süzülmekti. Yan dairenin sakinleri olan genç karı koca, Moskova'nın en büyük oyuncak mağazası olan Detski Mir'de, çocuk dünyası, çalışırlardı. Ne yazık ki bu saatte evde bulunmazlardı. Büyük bloklar halinde inşa edilen binanın bu koridoru üzerinde 6 daire vardı. Boris hemen onun yanındakine doğru koştu. Genellikle binadaki komşularıyla fazla samimiyeti yoktu ama o dairede de Yelisev yiyecek pazarında çalışan Hristo Dinov adında aksaçlı birinin oturduğunu biliyordu. Karısı umarım evdedir diye dua etti. Kapıyı çaldı. Fazla beklemedi. Dinov'un orta yaşlı tombul yüzlü karısı kapıyı açtı. Boris kadının korkmaması için tabancasını cebine sokmuş, cüzdanından FSB kimliğini çıkarmıştı. Kadın komşusunu mütebessim bir çehreyle karşıladı. Ziyaretini hele böyle bir saate gelişini yadırgadığı için ajanın yüzüne bakarak bir açıklama bekledi. Boris mümkün olduğunca kibar bir ifadeyle kimliğini kadına gösterdi. "Hanımefendi," diye fısıldadı. "Benim dairemde sakıncalı bir adam var. Onu yakalamam gerekiyor. İzin verirseniz sizin balkonunuzdan benim dairemin balkonuna geçmek istiyorum." Orta yaşlı kadın şaşırarak ajana baka kalmıştı. Ne diyeceğini bilemedi ama genç adamın burnuna doğru uzattığı kimlik aslında her türlü itiraz imkanını ortadan kaldırıyordu. Şaşkınlığının bir nedeni de o tarihe kadar ticaretle uğraştığını sandığı komşusunun bir FSB ajanı olduğunu öğrenmesiydi. Akşama kocasına anlatacağı müthiş bir hikaye çıkmıştı ortaya. Hafiften ürkmüş olmasına rağmen "Girin içeriye," diye fısıldadı Boris'e.